Muhterem dinleyenler, değerli dinleyenler, Hacıgan'dan Mektuplar programı şu an itibariyle başladı efendim. Cümleten selamu aleyküm. Efendim, Hacıgan'dan Mektuplar programında şu an yanımdaki hocam, Süleyman Derin hocama da bir selamu aleyküm demek istiyorum. Hocam, nasılsınız? Selamu aleyküm.
O aleyküm selam kıymetli Doğan kardeşim, çok teşekkür ederim. Ben de buradan bütün kıymetli dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum efendim.
Amin. Rabbim razı oldu. Bir programda daha beraberiz hocam.
Hamdolsun.
Dinleyicilerimizle de birlikteyiz. Belki bugün bizi ilk defa dinleyenler var. Belki yoldan, belki arabada, belki şu an iş yerinde. Dünyanın dört bir yanından bizi dinleyen dinleyicilerimize selam olsun hocam. Bu programda biz ne yapıyorduk? İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatından okumalar yapıyor, konuşarak ilerliyorduk değil mi?
Eyvallah, eyvallah. Buyurun kardeşim. Herhalde bugün
139. mektuptayız.
Evet, buyurun.
Mektubumuzun konusunu ele alayım hocam, izninizle. Ehlullah'a dil uzatan akılsızları hicvetmenin cevazı ve onları yermenin güzelliği hocam.
Şimdi tabii İslamiyet denge dini. Nefsimiz için kızmak ve gadaplanmak makbul değil. Yani bazen ilginç şekilde insanlar duygularımızı kontrol edemiyoruz. Çocuğumuz beyaz bir halıya çay döküyor. Aman Allah'ım nasıl gadaplanıyoruz. 5-10 lira para kaybetse çok kızıyoruz. Ama diyelim ki çocuğumuz...
Bu insanlar arasındaki değil mi olgun şey?
Lüzumsuz bir televizyon programı seyrediyor. Dine ahlaka zararlı, kızmıyoruz. Akşam çocuk geç geliyor, kızmıyoruz. Kılık kıyafetine dikkat etmiyor ya, artık zamane gençliği deyip geçip gidiyoruz. Hep kızmamız lazım Allah için. Şimdi İslamiyet'te gadap ancak Allah için olursa makbuldür. Ve gadaplanılması gereken, kızılması gereken iki kesim insan var. Çok var da hadislerde, ayette geçen bir faiz yiyenler, Allah bunlara harp ilan ediyor. İkincisi de hadisi kutsi de geçtiği üzere ne yapanlar? Allah dostlarına eza cefa eden insanlar. Men adali veliyen fakat ezentuhu bil harp diyor Allah Resulü. Hadisi kutsi Rabbimizden naklen. Diyor ki kim benim bir veli kuluma eziyet ederse, veli kulumu rahatsız ederse, niye? Takvasından, dininden dolayı ederse, ben o insana harp ilan ederim diyor Yüce Rabbimiz. Şimdi bazen özellikle sufi kesimlerde bu çok maalesef bir moda oldu günümüzde de. Aman Allah'ım diyalogtu, bilmem toleranstı, birlikte yaşamdı falan, biraz abartıyoruz gibi geliyor bana. Yani kafire münafığa gel, ne olursan gel, tamam Mevlana bunu söylemiş ama geldiğin gibi kal demiyor. Gel, dönüş, değiş, adam ol, Müslüman ol diyor. Peygamber Hazreti Mevlana ve diğer tabi hadiste geçen Peygamber Efendimiz. Şimdi böyle olunca durum, bazen insanlar sufi deyince şey istiyorlar, böyle kemiksiz bir insan olsun, böyle hiç kızmasın, sinirleri alınmış bir adam olsun, hiç kimseye laf etmesin, herkese eyvallah desin. Bu tasavvuf değil. Hatta Musa Efendi'nin bir sohbetlerinde okumuştum, Musa Topbaş Efendi Hazretleri, Allah rahmet eylesin, gani gani.
Amin inşallah.
Öyle diyor, akmaz kokmaz insanı şey yapmam diyor, makbul değildir, mürit diyor. Yeri geldi mi diyor, mürit Allah için gadaplanacak. Yani orada Allah'ın kelamına dalga geçiliyor. Allah'ın peygamberine dil uzatılıyor. Bir veli kula efendim iftira atılıyor, dil uzatılıyor. Sen de orada hiç renk vermiyorsun. Olmaz kardeşim. Nasıl senin aile fertlerinden birisine bir laf edilse anamıza babamıza durabilir miyiz yerimizde, çocuğumuza?
Duramaz.
Duramayız. Aynen bunun gibi biz de Allah dostlarına nahak yere
kendimize yakın hissedeceğiz. Onları böyle koruyacağız, kollayacağız.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem giden Medine'ye hicret ederken o biatlarda, Akabe biatlarında dedi ki yani beni aileniz gibi koruyacaksınız o şartla yani. Şimdi biz de Allah Resulü'nü ve bütün Allah'ın dostlarını, evliyasını aile fertlerimizden daha yakın hissedeceğiz kendimize. Ve onlara bir iftira, bir dil uzatma yapıldığı zaman bunları hicveteceğiz. Bizim yakın tarihimizde Necip Fazıl kısa kürek, Allah razı olsun değil mi? Ne kadar din düşmanlarına böyle sana alçak,
açık ve net bir şekilde
sana diyor alçak bile diyemem diyor. Sen diyor alçak bile değil, sen çukursun diyor yani. Böyle onları susturacak, ilham ilzam edecek, böyle çenelerini kapatacak insanlara ihtiyaç var. Allah razı olsun. İmam Rabbani böyle bir şahıs. Yani dine, İslam'a, Kur'an'a, şeriata laf edildiği zaman hemen o savunmaya geçiyor. Bugün maalesef dinimize sövülüyor, şeriatımız eleştiriliyor. İnsanın, İslam'ın getirdiği bazı kanunlar böyle ortaçağ kanunu diye eleştiriliyor. Biz çoğu zaman sesimizi çıkarmıyoruz. Halbuki bugün ne nice ateist, nice işe tipler var. ufacık böyle yani onlara laf bile edilmese bir sürü gösteri yapıyorlar, kanun haklarını kullanıyorlar. Bizim de Müslümanların bu konuda hassas olmamız lazım. Bizim değerlerimize, dinimize, imanımıza, efendim evliyamıza dil uzatıldığı zaman sessiz kalmamamız, ama tabii nedir? Biz kendi kıymetlerimizi savunacağız. İslam'a dil uzatana cevap vereceğiz.
Evet.
İlla bu sertlik olması
gerekmiyor. Ne yapmak lazım hocam? Bugün internet var elimizde, cep telefonu var, herkesin elinde var. Ve bugün İslamiyet'teki bütün Allah dostlarına, Müslümanların bütün sevdiklerine, Efendimiz'e dahi dil uzatıyorlar. Ne yapmak lazım?
Burada yapılması gereken en güzel şey, biz pozitif olanları yaymamız lazım. Bir kere Allah Resulü'nün aile hayatı, efendim normal hayatı, ticaret hayatı, onun şefkati, merhameti, biz bunları insanlara ne kadar güzel iletirsek, biz ne kadar pozitif yayın yaparsak, negatiflerin yani olumsuz yapanların görüşleri havada kalacaktır. Hmm. O yüzden bizim yapmamız gereken bütün gücümüzle İslamiyet'i, ashab-ı kiramı, Peygamber Efendimiz'i, Kur'an'ı anlatmak. Şimdi insanlar Kur'an'a karşı geliyor. Kur'an'ı inkar ediyorlar ama Kur'an-ı Kerim'i bir okusalar, daha doğrusu biz güzel Kur'an-ı Kerim'i anlatabilsek, hepsi karşısında aciz kalacak.
Değil mi?
Kur'an-ı Kerim'in mucizeleri var. İlmi efendim mucizeleri var. Yani Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok mucize var ki, yani biz sadece mucize deyince böyle ses fonetik de değil. Tabii ki o da bir mucizedir ama şimdi diyor ki biz diyor kazık gibi çaktık diyor dağları.
Evet.
Geçen işte denize gitmiştik. Allahu Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Meracel Bahrin yeltegiyen. İki okyanus, deniz birleşir ama suları birbirine karışmaz. Biri sıcaktır, biri soğuk. Öyle kalır. Halbuki normalde siz bir kaba, yani bir litre sıcak su koysanız, bir litre soğuk su koysanız hemen ne olur? Su karışır.
Ilık bir su olur değil mi?
Ilık olur. Ne soğuk olur ne sıcak olur. Ama Allahu Teala öyle berzak yapmış ki onun da bir hikmeti var. Eğer sular karışsa, o diyelim ki Atlantik Okyanusu'nun suları soğuk, orada yaşayan balıklar çok daha farklı. Sıcak denizin suları sıcak, tuzlu, orada farklı canlılar yaşıyor, balıklar yaşıyor. Eğer karıştığı anda %50'si ne oluyor? Otomatik olarak ölüyor bu hayvanların. Hmm. Bir derece sıcaklıkta ise bir okyanusta bilmem kaç yüz çeşit canlı o bir derecelik sıcak farkını kaldıramıyor.
Değişince,
kaldıramıyor tabii.
Ölüyor.
Allah-u Teala buna berzak koyduk diyor. Ya inanın Kur'an-ı Kerim bizi anlatabilsek var ya, elimizdeki en büyük ne diyeyim ben buna şimdi, haşa araç falan demek istemem. Hani en büyük vasıta, en büyük Allah'a ulaşma, Allah kelamı olduğu için ondaki mucizeler karşısında buna dur diyebilecek hiç kimse yok.
Geçtiğimiz gün bir Rus arkadaşımız geldi. Radyomuzda misafir ettik, muhabbet ettik birlikte. Türkiye'de gezmeye, dolaşmaya gelmiş. Diyor ki, bütün dinlerin kitaplarını okudum. Dolaştım, hepsini çürüttüm diyor. Müslümanlığa geçerken dedi, Kur'an-ı Kerim'i elime aldığımda bir türlü dedi, bir sayfasını dahi, bir harfini dahi çürütemedim dedi.
Çünkü Allah-u Teala ins ve cin birleşin diyor. Bütün kainat birleşin, getirin bakalım bir benzerini, yok.
Yok.
Bir ayetini çürütemiyoruz. Yani diyor ki Allah-u Teala, eğer diyor iki ilah olsaydı pek çok çelişkiler olurdu. Bir, iki insan kitap yazsa,
evet,
görüşlere uymaz. İki insanı bir idareci koysanız bir şirkete, şirket batar. Birisi şunu yap der, birisi kızar, tam tersini yaptırır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim öyle büyük mucize ki Kur'an-ı Kerim karşısında durmak mümkün değil. Evet. Tıpçı, fizikçi, matematikçi, ses sanatçısı, kim olursa olsun, evet, psikolog. Ya insan psikolojisini Kur'an'dan daha iyi çözen var mı? Başka bir kitap yok.
Yok.
Ama bizim kabahatimiz, biz bu Allah kelamını başta kendimiz anlayacağız, sonra başkasına anlatacağız. Allah meydan okumuş, gelin diyor bakalım ey insanlar. Biz şimdi Kur'an-ı Kerim böyle anlayıp anlatamadığımız için, herkese Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, bunu güzel anlasak da anlatsak, Kur'an-ı Kerim karşısında kimse düşman olamaz. Olsalar bile insanlar onların hayatına güler geçer.
Hmm.
Şu anda biz tabii hem Allah Resulü'nün hayatını hem Kur'an-ı Kerim'in mucizelerini tam keşfedemediğimiz için, tam günümüze insanların seviyesine indirerek anlatamadığımız için, bak size bir örnek vereyim.
Buyurun hocam.
Bir Amerika'da bir efendim Müslüman gemici bir arkadaşına Kur'an-ı Kerim hediye ediyor. Tabi bu gemici arkadaş gemi alıp satan bir zat. Uzun yol, 3 ay 5 ay biliyorsunuz gemi yolculuğu çok uzun sürer. Kaptanların hayatı çok zordur.
Değil mi? Bir giderler uzun,
evet,
süre gelmezler.
6 ay gelmeyen çok insan var. Kur'an-ı Kerim okuyor. Döndü diyor ki o Müslümana, bu Amerikalı zat, ya diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gemici miydi?
Hmm.
Kaptan mıydı yani? Niye diyor? Ya diyor öyle bir okyanus tarifleri var ki, denizdeki karanlıklar, karanlık üstüne karanlık, insan parmağını dahi göremez. Bundan daha güzel tarif olabilir. Yani parmağınızı uzatıyorsunuz, yarım metrelik mesafede parmağınızın ucunu göremiyorsunuz. Böyle tarifler var Kur'an-ı Kerim'de.
Efendimiz o dönemde o sıcak, o değil mi?
Şimdi tabi Allah kelamı olduğu için yani diyor Muhammed diyor gemici olmasa mümkün değil bu teşbihleri, bu metaforları yapamaz. Ya gemiciydi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veya da bu Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Başka şıkkı yok. Halbuki biz de siyer kitaplarını okuduk. Ben Peygamber Efendimiz'in gemilere bindiğine dair bir rivayet hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa olabilir. Yani tek tük belki ben hiç hatırlamıyorum da olabilir. Hani belki de binmiştir ama benim bildiğim yani, hiç yok.
Olanın coğrafyası gereği de tabii.
Benim bildiğim hiç Peygamber Efendimiz gemi yolculuğu yapmamış. Durum böyle olunca o zaman adam Müslüman oluyor. Demek ki diyor Allah kelamı. Bu diyor mümkün değil. O karanlıklar, o tasvirler, o dalgalar, o şunlar bunlar. Bakınız bir denizci adam okuyor Müslüman oluyor. Yine başka birisi vardı. O da doğum uzmanıydı. Kanada'da bir profesör. O da okuyor. Kur'an-ı Kerim'deki bu embriyonun sürecini okuduğu zaman ya diyor benim de çözemediğim bazı yerler vardı. Kur'an-ı Kerim hani çiğnenmiş et parçası diyor. İşte cidara, rahim cidarına yapışır diyor cinin. Okuyunca ya diyor Kur'an-ı Kerim benim de çözemediğim bir periyot vardı. Onu diyor orada gördüm. O da Müslüman oluyor. Şimdi yanardağ bilimcisi, okyanus bilimcisi, aklınıza gelen her bilimci inanın Kur'an-ı Kerim karşısında çok acizler.
Şifreler açıldıkça.
Çaresizler. Kabahat nedir? Böyle güzel bir hazinemiz var.
Evet.
Hani Mevlana Hazretleri anlatıyor. Bir adam diyor başının altında büyük bir hazine gömülü ama farkında olmadığı için açlıktan ölmüş. Ya şöyle bir eşelese yani yastığının altını kaldırıp şöyle bir karışçık eliyle eşeleyiverse müthiş bir hazine. Ama haber olmadığı için o hazineden açlıktan ölmüş zavallı. Şimdi biz de öyle bir durumdayız şu anda. Yani başucumuzdaki Kur'an-ı Kerimler ne hazineler var. Ama biz o gözle bakmıyoruz sadece. Hani diyor ki Mehmet Akif hani ölülere okunan bir kitap mıdır Kur'an-ı Kerim diye soruyor ya. O şekilde okuduğumuz için dirilere maalesef ulaştıramıyoruz. Yani sizin sorunuza gelecek olursak Doğan kardeşim.
Buyurun.
Bunun çaresi bizim kimseyle vurma kırma şeyimiz yok. Gücümüz de yok. Zaten öyle bir durumumuz da yok. Bizim tek gücümüz var. Kur'an-ı Kerim'deki ilmi insaniyetin psikolojisine uygun baştan sona insanlığı kuşatan
evet.
O ruh, o ilim, bilim.
Geri geliyor, hiddetleniyoruz. Tabii. Yani bunlar oluyor insanoğluna. Ama yakışanı sizin dediğiniz gibi.
Bunları okuyarak insanlığa anlatırsak inşallah biz İslamiyet'i en güzel şekilde savunmuş oluruz. Yoksa bugün maalesef çok acı şeyler biliyorsunuz. Suriye'de şurada burada İslam adına Müslümanları koruyacağız diye böyle birkaç Hristiyan'ın kafasını kesenler ondan sonra İslamiyet'e çok büyük zarar veriyorlar. Yani maalesef bunu söyleyeyim. Allah Resulü'nün hayatına baktığımızda davasına vazgeçmemiş.
Evet.
Yani davasını iletmiş. Onu da affetmiş derken mazlumiyet affı değil. Yani evet. Yenilmiş, perişan olmuş da affetmiş. Öyle değil. Evet. Galip ki affetmiş. Üstün ki affetmiş. İnşallah biz de eğer çok gayret edersek Kur'an-ı Kerim önce kendimiz anlar. Allah Resulü'nün hayatını iyice anlar. Ve anlatırsak zaten eleştirenler açıkta iot gibi açığa çıkacaklar. Ama şimdi bizim hallerimiz, davranışlarımız da onlara maalesef koz veriyor. Müslümanların halleri perişan şimdi. Edep, ahlakı, davranışları falan filan. Ticaretteki ticaret ahlakları düzgün olmadığı biz için.
Efendimizin ahlakı gibi.
Düzgün yani olmadığı için adamlar da eleştirecek bir bahane. Hoş buluyorlar. Yani tabii, Kur'an-ı Kerim'in ne kabahati var? Yani Allah kelamı adam senin hayatın hani diyor bir herhalde bu. Stevens, Cat Stevens vardı ya meşhur İngiliz Yusuf İslamoğlu. Ben diyor Kur'an-ı Kerim'e baktım da Müslüman oldum. Eğer Müslüman hayatına baksaydım herhalde Müslüman olmazdım diyor. Müslümanların hayatına baksaydım. Çünkü hayatımız hakikaten Kur'an-ı Kerim ve sünneti yansıtamıyoruz başkalarına. Şimdi İslamiyet mesela bütün bu Endonezya, Malezya civarında bir kurşun sıkılmadan, bir ok atılmadan yayılmış. 250-300 milyonluk bir kitle orada Müslüman olmuş. Müslüman tüccarların, Arap tüccarların güzel ahlakından dolayı. Yani çok örnek var
o
da.
Efendimizin etrafındaki sahabe efendilerimize bir sevgi toplumu oluşturmuşlar.
Kesinlikle.
Zaten. Birbirini tabii. Kırmayan, insanlara davetkar, misafirperver değil mi yani?
Aynen öyle.
Sahabe efendilerimiz de biz böyle okuduk.
Tabii, tabii.
Sonra bugüne doğru gelirken nasıl değişmiş bu ahlak yapısı Sayın Hocam?
Şimdi biz tabii Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştıkça, sünnetten uzaklaştıkça halimiz perişanlaşmış. Bakıyorsunuz Osmanlı'nın, Abbasilerin, Emevilerin en güçlü zamanları Kur'an ve sünnete en çok uyulduğu zamanlar. O kadar çok yani her gün mesela Allah Resulü buyuruyor ki emanet ehline verilmeden kıyameti bekleyin diyor. Yani siyasi, idari manada her şeyi ehline verin diyor. İşte ticarette aldatan bizden değildir diyor mesela. Hı hı. Yani ticarette aldatmazsanız.
Ecdadımıza dönünce.
Siyasette vazifeyi ehline verirseniz ülke çökmüyor. Yani bütün İslam'ın prensipleri altın değişmez prensipler. Bunları bırakmışız. Siyasette rüşvetçilik hakim olmuş. Ehil olmayanlar siyasi görevlere, idareci görevlerine gelmiş. Ticaret adam aldatmak açık değil gözlük mi? Haline gelmiş.
Sahillerin bulunduğu mekanlar kapatılıyor.
Sahillerin bulunduğu mekanlara kıymet verilmemiş. Bu sebeple zaten şu an ülkemizde de yaşanan pek çok sıkıntıların sebebini de tasavvuf erbabına zamanında yapılan haksızlıklar.
Değil.
Tekkelerin, efendim güzel camilerin, mescitlerin, medreselerin kapatılması. Bak bugün işte ülkemizde nice insanlar ölüyor. Çünkü Allah korkusu olan bir insan başka Müslümanın hayatına son veremez. Allah korkusu olmadığı için, ehlullah sevgisi olmadığı için kalplerde kin ve nefret var. Maalesef bunları da görüyoruz. O yüzden biz inşallah vazifemizi yaparsak, şunu söyleyeyim, düşmanlar hiçbir zaman sıfırlanmaz. Her zaman hakka,
düşmanlar hiçbir zaman,
yani Allah'a, Kur'an'a, peygamberlere, Allah dostlarına düşmanlar her zaman olacaktır. Bu kaçınılmaz.
Bu her dönem olacak.
Hak batıl kavgası olacak da. Ama biz vazifemizi yaparsak düşmanların sayısı azalır belki. Bir de onların sözlerine cevap vermiş oluruz. Onlar haklı çıkmaz.
Onların günahlarından da böyle nasiplenmemiş oluruz.
Tabii onları haklı çıkarmamış oluruz. Hı hı. Bugün onları bazen haklı çıkarıyoruz. Bu da İslamiyet'e büyük bir zulüm oluyor. Evet. İslamiyet tertemiz. Kur'an tertemiz. Peygamberin hayatı tertemiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama biz öyle bir işler yapıyoruz ki hani Allah Resulü buyuruyor ya, benim bir yüzümü kara çıkarmayın diyor. Hı hı. Öyle çirkin işler yapın da. Hatta deniyor bu senin ümmetinden yok diyorlar. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu senin ümmetinden değil. O ne işledi sen bilsen. O neler yaptı artık sana layık değil şeklinde. Böyle şeyler düşmeyelim inşallah. Buyurun efendim devam edelim
inşallah. İnşallah. Mektubatımızdan okumalar yaparak ilerleyelim. Değerli dinleyenler, Hacegan'dan Mektuplar programını dinliyorsunuz şu anda. Erkam Radyo'dasınız ve İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatından 139. mektuptan okumalar yaparak kıymetli hocam Süleyman Derin Bey'le ilerliyoruz efendim. Ben Deniz Doğan Akın, yardımcı oluyorum kendisine. Mektup şöyle başlıyor kıymetli hocam. Aziz dostum, Kureyş kafirleri aşırılıkları ve saadet karşısındaki nasipsizlikleri sebebiyle ehli İslam hakkındaki hiciv ve sövgülerini artırdıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı Müslüman şairlere şerli kafirleri hicvetmelerini emretti.
Şimdi yani bugünün basında da yayında da değil mi? Hı hı. İki kesim var. Bir Müslümanlara daima söven, her fırsatta Müslümanların böyle ufacık bir kabahatini büyüterek devleştiren, onu böyle insanlara reklam eden bir kesim var. Bir de Allah razı olsun, onların karşısında bunların yalan haberlerini açığa çıkaran, peygambere, dine, Kur'an'a iftiralarını açığa çıkaran bir kesim de var. Tabii bu basın yayında böyle var. Televizyonlarda belki bir kısım medya bunu yapıyor. Bizim de yani ilim adamları olarak, normal Müslümanlar olarak inşallah bunların karşısında tavır almamız gerekiyor. Mesela şimdi gidiyorsunuz camiye. Adamın cemaate gelmiş, arka cebinde bir gazete var ki sabah akşam yani yıllardan beri 24 saat İslam'a küfreden bir medyanı gazetesine
yayın
almış.
Yayın organı değil mi?
Ayakkabısı içine sokuşturmuş ya diyorsun. Bu adam camiye geliyor. Şu gaflete bak. Bu adam dine sövüyor, peygamberi sövüyor, Müslümanları seven, idarecilere söven bir gazete. Ya senin bu gazeteye ne işin var kardeşim? Alma bu gazeteyi. En azından bunu yapalım. Yani mesela İslam'a söven bir basın yayın, bir kanal açma kardeşim. En azından bunda mı yapamıyorsun yani? Hani kalbinden diye hadiste geçiyor ya. Eliyle düzelsin, diliyle düzelsin. Bunları yapamıyorsa kalbiyle buğz etsin. Şimdi bakıyorsun adam açmış. İslam'a 24 saat küfreden bir televizyonu veya İslam ahlakını nakzeden, fuhşiyatı teşvik eden kanalı açmış. Çoluk çocuk seyrediyor insanlar yani. Şimdi ben ne diyeyim artık bunlara? Ya ne diyeyim bunlara? Yani bırak onları hicvetmeyi, bir de onları kabulleniyor. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz lütfen bu tür basın, yayın efendim araçlarına kulak vermeyelim, dinlemeyelim. Bunların en azından aile çevrelerimizde, akrabalarımız arasında dinlenilmesine engel olmaya çalışalım. Diyelim kardeşim bak bunlar zehir saçıyor. Bu programları dinlemeyin. Bunlar peygamberimizin hayatı hakkında şüphe yaratıyor. İslam ahlakını naksediyor, fuhşiyatı teşvik ediyor. Yani açıklığı, çıplaklığı, kadın kız erkek arasındaki ilişkilerdeki gayri ahlakiliği.
O kalpteki nuru çekip alıyorlar değil
bunları
mi?
Bunları teşvik ediyor. Ya evet. Bunları sen Müslüman ne iş olur bunlarla yani? Ama bugün maalesef üzülerek söyleyeyim yani. Nice evlerde yani Allah Resulü'nün görse yanından geçmeyeceği televizyon programları böyle normal seyrediliyor yani. Baba seyretmiyor belki ama evin kızı seyrediyor. Evin oğlu veya hanım seyrediyor.
Aileden çıkabiliyor değil mi böyle?
Yani işte burada engel olacağız bunlara yani. Kardeşim bu olmaz bu program. Yani sen şimdi bir evin reisi, annesi veya babası her türlü evin zahmetine giriyor değil mi? Çamaşırını yıkıyor, bulaşığını yıkıyor, ütüsünü yapıyor, saçını süpürge ediyor, baba gidiyor, pis işlerle çalışıp, yani pis derken hani kirli manasına. Yani çöpçülük yapıyor, ne bileyim, tarlayı toprağa kazıyor, çamura batıyor. Evin nafakasını getiriyor. Ama evdeki çoluk çocuk hiç buna layık olmayabiliyor. Niye? Anne baba ilgilenmiyor çünkü çocukla. Bu yüzden bu tür yani nasıl müşrikler İslam'a küfrettiğinde Allah Resulü onlara cevap verdiriyordu Hasan bin Sabit radıyallahu anh bazı şairlerle. Aynısını biz de bugün yaptırmaya çalışmalı ama bundan daha önce hiç olmazsa evimizde İslam'a söven basın yayının bunun sesini bir keselim ya. Bunu bile yapmadan şimdi değil mi? Evde sen şimdi...
En küçük tepki değil mi?
Evde sen şimdi yani açmışsın en olmadık kanalları. Bir de kızıyorsun bunlara. Ama sen onların gücünü artırıyorsun. Sen bir kanal açtığın zaman diyorlar ki falanca televizyon kanalı şu kadar dinleyicisi, izleyicisi var. Ona göre nesi artıyor?
Rating dediğimiz.
Rating artıyor, reklam gücü artıyor falan filan.
Tabii.
Bunlara engel olalım lütfen. O yüzden ilk şey kendi evimizden başlasın. Tasavvuf zaten bu demek. Tasavvuf önce hayatı dışarıda değil. Şimdi bazı siyasi akımlarda savaşalım, vuralım, kıralım, dünyayı değiştirelim. Ya dünyayı değiştir de senin evin, yatak odan, ailen, mutfağın, ticarethanen, ofisin ne kadar İslami? Önce oradan başla bakalım. Eğer senin evinde bir peygamber ahlakı yaşanmıyorsa, aile efradı bunu yaşamıyorsa sen istediğin kadar dışarıda nizam, dünyaya nizam vermeye çalış. Bunlar boşunadır. Çünkü her evde böyle olduğu için hani bir padişah demiş ya bir kral bir zaman demiş ki şu havuza demiş herkes demiş bir kap bal getirsin döksün. Bal deposu yapacağım oraya. Herkes demiş ki ya ben bir şey su götürürüm kimse anlamaz. Ertesi gün havuzu açmışlar. Gece hani, vatandaşlar istemiş bunu. Sabah kalkmışlar bakmışlar ki havuzun hep su dolu. Herkes öyle düşünmüş. Ya ben su götürürüm başkası bal getirir. Yine anlaşılmaz bir tasın ne olacak koca bir havuzda ama tam tersi herkes böyle düşündüğü için. Bu sebeple muhterem dinleyicilerimiz önce İslam düşmanlarının sesini evimizde bir keselim. Evimizde keselim ki inşallah dışarıda da onları dinlemeyerek kesmekten kastım. Onların yani televizyonunu seyretmeyerek, gazetelerini okumayarak bunlara bir ders
önce
verelim.
Önce kendi duruşumuz değil
tabii.
Mi?
Tabii. Ondan sonra da dışarıda bu da bizim tabii hakkımızdır.
Sonra da eşlerimize, dostlarımıza, akrabalarımıza derken bu yayılıp gider.
Tabii aynen yani. Böyle yani kötülüğe dilimizle, elimizle inşallah engel olmaya çalışalım.
Çalışalım inşallah hocam. O bu şekilde kafirleri hicve devam ettiği sürece Ruhul Kudüs Cebrail onunla beraberdir.
Bu sahabe Hasan bin Sabit radıyallahu anh peygamberimizin şairlerinden. O diyor kafirleri hicvettiği zaman çünkü Allah Resulüne söven ashabı kötüleyen müşrik şairler vardı. Çünkü sizin savunmanız da yani şimdi size bir ordu saldırıyorsa orduyla karşılık verirsiniz. Size bir edebi saldırı yapılmışsa edeben edebiyatla cevap vermeniz lazım. Bir şair size hicvetmişse ona bir şairle karşılık vermeniz
misilleme
lazım.
Misilleme bellidir değil mi?
Misilleme tabii. Şimdi yani şimdi maalesef bugün şu da oluyor. Yani diyelim ki birisi peygamberimizi hicvediyor veya bir sahabeyi. Gidip sağa sola yakıp ateşe verdiğiniz zaman İslam'ın aleyhine diyor ki Müslümanlar geri kafalı insanlar. Kendilerini böyle savunmamaları lazım. Siz de ne yapacaksınız? Büyük konferans düzenleyeceksiniz. Kitaplar dağıtacaksınız. Bugün mesela bizim vakfımızın işte Erkam Radyomuzun, Hüdayi Vakfımızın yaptığı işler bunlardır. Milyonlarca kopya peygamberin hayatını anlatan kitaplar dağıtılıyor.
Değil mi?
Rahmet peygamberi. Prophet of Mercy diyoruz. Şimdi bunu alan bir zat diyor ki ha peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahmet peygamberiymiş.
Bir panel düzenledik değil mi?
Yani
rahmet
endil aleminin evet, izniyle. 2 milyon, 3 milyon kitap dağıtıldığı zaman 2-3 milyon ve bunları diyen okuyanları da düşünün siz. Hepsi Peygamber Efendimizin merhamet peygamberi olduğunu anlıyor. Başka birisi dese ki Peygamber Hazreti Muhammed savaş peygamberidir. Artık ona kulak asmıyor. Çünkü doğru bilgi var ya onda. Hı hı. Afrika'da bugün elhamdülillah nice kitaplarımız dağıtılmış oldu. Hı hı. Yani mesela bugün muhterem dinleyicilerimiz, Doğan kardeşim.
Buyurun hocam.
Pozitif iş yapmak, pozitif. Negatif değil. Yani vurmak, kırmak, onun fazlasını yapan var ve bunlardan da bir netice alamıyoruz. Onu da söyleyeyim. Her yapılan bu tür körü körüne yapılan yani vurmalar, kırmalar İslam'ın aleyhine çalışıyor.
Evet.
Biz hani bir mum yakalım, karanlığa sövmek yerine bir mum yakalım.
Hayır da yarışalım.
O karanlığı hocam. Evet giderelim. Peygamber Efendimiz hayatını anlatalım. Ne bileyim işte İslam'ı sövenleri deşifre edelim. Onların tutarsızlıklarını Afrika'da, Amerika'da, bütün dünyada gösterelim ki İslamiyet ortaya çıksın.
Şehbal etsin inşallah.
Tabii şu var yani o hadise dönecek olursak biraz konumuzla alakalı güzel bir mesnevi hikayesi var. Şimdi 3-4 tane insan Hindistan'a seyahat ediyorlar. Arif bir insana uğruyorlar. Diyorlar ki biz efendim işte uzun bir seyahate çıktık. Ne yapalım falan filan. Diyor ki o Arif zat aman diyor oğullar diyor. Sakın ha diyor şimdi siz gideceksiniz. Buralarda yiyecek bulamazsınız belki. Ama burada fil çoktur. Fil yavruları göreceksiniz. Bunlar tombul toma bir fil yavrusu doğdu herhalde 60-70 kilo doğuyor.
Tabii.
Safi et yani. Savunmasız. Anneleri belki yanında da olmaz. Siz bunları şimdi diyor tamah edersiniz. Bunları yersiniz. Sakın ha diyor ne kadar aç kalırsanız kalın bunlara dokunmayın. Çünkü bunların anneleri sonra yavrularının yok olduğunu fark edince sizi bulur öldürür. 3-4 kişi yola çıkıyorlar. Ondan sonra tabii bunlar gidiyorlar. 3 gün 5 gün yolculuk yapmışlar. Acıkmışlar bir şey bulamamışlar. Hakikaten fil yavruları görüyorlar. Bir tanesi dayanamıyor diyor ki arkadaşlar bu fil yavrusunu yiyelim kaçar gideriz. Bize bir şey olmaz. Diğerleri de dayanamıyor.
Şey
diğerleri de dayanamıyor. İyi diyorlar. Güzel bir fil yavrusunu kesip kebap yapıyorlar. Bol bol yiyorlar. Bir tanesi yalnız o Arif'in sözünü dinliyor. Hakimin. Yok ben yemem diyor. Acıkmış olmasına rağmen nefsini yemiyor. Tutuyor. Tabii yiyenler biraz sonra uykuya dalıyorlar. İyice bir yemişler. Kızgın bir ana fil. Böyle ateşler saçarak hortumundan kokusunu geliyor. Önce bu adam zaten açlıktan uyuyamamış. Bir kenarda böyle gezinirken önce hortumuyla bunu tutuyor, kaldırıyor, kokluyor ağzını. Bunu da kokumu alıyor bir kenara atıyor. Buna zarar vermiyor. Giriyor diğerlerinin hepsini kokluyor ağızlarını. Hepsini tabii fil yavrusunun kokusu geldiği için hepsini alıp yere çarparak paramparça ediyor. Hepsini öldürüyor. Şimdi Hazreti Mevlana buradaki diyor fil yavrusu Allah dostlarıdır. Nasıl bir fil yavrusunun intikamını alırsa Allah Celle Celaluhu da dostlarının intikamını çok acı alır. Yani peygambere söven, Allah dostunu söven insanın hali, son hali çok perişan olur. Tarihimizde bundan çok örnekleri vardır. Hepsi acıklı şekilde ölüp gitmişlerdir. O yüzden sakın ha bunlara dokunmayın. Onlar savunmasız gözüküyor. Çünkü Allah dostları güzel insanlardır. Kimseye böyle karşılık vermezler, silah çekmezler. Allah'a havale ederler. Allah'ım sen bunu hakkından gel derler. Yani en kötü ihtimalle. Yani karşılarındaki eğer bir azılı bir din düşmanıysa Allah'a havale ederler ve sonları çok perişan olur bunların. O yüzden biz de bu hikayedeki şeye düşmeyelim. Önce kendimiz Allah'ı, peygamberi ve onun dostlarını sevelim. Şunu da söyleyeyim yalnız. Bugün mesela bazısı Allah'ı seviyoruz diyor, peygamberi Allah'tan ayırmaya çalışıyorlar. İşte hadisler mevzudur. Allah Resulü'nün hayatı bizim hayatımıza uymaz. O zaman farklı bir zamandı. Tarihselcilik falan filan. Bunlar da esasında Allah Resulü'ne hakarettir. Hı-hı. Ne yapacağız tabii ilmi olarak bunun böyle olmadığını inşallah ispat edeceğiz. Allah Resulü'nün hayatı her asra, her çağa tıpatıp uyar. Bugün Allah Resulü'nün hangi prensibini alsanız ya böyle prensip olur diyemeyiz.
Evet.
Tam uygularsanız bazı ufak tefek o zamana mahsus olanlar vardır şüphesiz ama genel hatları, ruhu aynen bugüne uyar. Hı-hı. Bu sebeple İnşallah bunlar ne kadar ilmi olarak ortaya çıkarır, mektepler açar, Kur'an kursları açar, sohbetler, vaazlar ama samimi olarak. Şimdi bugün maalesef din adına böyle pek çok programlar yapılıyor. Hepsi samimiyetsizlik kokuyor yani böyle.
Evet.
Dinleyen adam bile yani reyting artsın diye abuk subuk sorular. Hiç karşılaşılmayacak hayatta. Tabii. İşte efendim Antarktik'te şu var mıdır, bilmem uzayda şu olmayacak işler falan filan. Böyle değil.
İşte cennete gittik ne yapacağız, burada yani, ne yapacağız falan böyle.
Böyle güzel samimi cevaplar verilirse bizim insanımız dindardır Türk milleti. Dine ruhu yatkındır ama nedir? Sıkıntı yok İmam Rabbani başka bir mektubunda. İslam'ın başına gelen bütün kötülüklerin esas baş sebebi alimlerdir. Nasıl alimlerdir? Siyaseti seven, parayı seven. Yani dini değil de dini alet eden alimler ne yapar? Dini zamana uydurur. İnsanları irşad etmek yerine, onları hakka götürmek yerine hakkı onların kötü seviyesine indirir. Faizi hoş görür, ticaretteki sahtekarlığı, açık saçıklığı falan filanı hoş görür, fetvalar verir. Böyle yani medyaya oynar. Bunlardan kaçınmak
lazım
ki.
Şimdi özde değil de sözlü olan alimler bir yandan da din düşmanlarıyla bir araya gelince, onların yayın organlarıyla bir araya gelince bugün dediğiniz konular ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz birçok televizyonda, birçok radyoda bunlar tartışılıyor. Peki burada bir de sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor hocam. İnternet ortamı bugün çok kullanılıyor. Ve herkesin dilinde bütün haber bültenlerinin sonunda sosyal medya gündemi diye de bir bülten koydular. Bazı televizyonlar görüyorum. Burada internet ortamındaki Müslümana düşen sorumluluk nedir?
Valla bence bu konuda tabii
herkes yazıyor çünkü. Yani.
Pek çok vakıflarımız elhamdülillah var. Müslüman vakıflar, fakir fukara hizmetinde bulunan, eğitim hizmetinde bulunan. Belki bunları ferden ferde değil de güzel yine vakıflar eliyle burada takip edilmeli. İslam'ın aleyhine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aleyhine, Allah dostlarının, Kur'an-ı Kerim'in aleyhine olan siteler takip edilmeli. Çünkü dediğiniz gibi bugün insanlar çok akıllandı yani. Müthiş. Mesela kuranikerim.org diye adam site kuruyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in hani tercümelerini, meallerini, tabii, tabii, tefsirlerini okurum diye. Açıyorsunuz, misyoner oraya almışlar. Orada Kur'an-ı Kerim'in aleyhine iftiralar uyduruyorlar. Kur'an-ı Kerim işte bozulmuş.
İşte sözde o alimleri üzerinden.
Mesela Muhammed.org sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz. Peygamberimiz ismini kullanarak bir site alıyorlar. O site Hazreti Peygamber'in hayatıyla alakalı iftiralar, yalanlar uyduruyorlar. Şimdi böyle o kadar çok var ki medyada, bunları tek tek takip etmek çok zor. Güzel organizasyonlar var. İnşallah yani biz genelde Müslümanlar biraz uzak kaldık bu medyaya.
Devrimiz de yani internet devri, medya devri.
Medyayı takip edip bugün mesela bu işte Yahudiler çok uzman. Siz herhangi bir basın yayında falan filan bir ortamda Yahudilerin aleyhine bir haber yapsanız ertesi gün sizin kapınıza yapışıyorlar. Gel bakalım tabii, sen tabii, niye bizim tabii, aleyhimizle tabii konuştun? Antisemitik misin? Şu musun? Bu musun? Sizi
hemen üstünü
size
kapatıyorlar.
Hayatı zehir ediyorlar. Onu da söyleyeyim. Mahkemeye veriyorlar falan filan. Biz şimdi en azından bunları takip edip de bunları deşifre etsek gençlerimizi, çünkü hakikaten dediğiniz gibi gençlik bugün tamamen internet gençliği oldu maalesef. Kimse
tabii
kitap
ki
okumuyor.
Cep telefonlarında artık internet.
Kitap okuyanlar da var belli bir kesim ama.
Var var.
Bizim işte bu her kesimde organize olup doğru düzgün bilgileri ulaştırmamız lazım. Yanlış yapan, iftira yapanlar da icabında kanuni yollardan.
Onları da ortaya çıkaracağız değil mi?
Kanuni yollardan. Şimdi dine sövmek suç. Yani ayet-i kerimede biliyorsunuz kimsenin tanrısını sövmeyin diyor Allah-u Teala. Bütün ülke kanunlarında Türkiye'de ve Avrupa'da da bir din
özgürlüğü
büyüğünü,
vardır.
Dinin büyüğünü hakaret etmek suçtur. Bir kısmı vardır ki bunlar hakikaten hakarettir. Belki bunları yani şahs ferden yapamayız. Böyle bir organizasyon yaparsak mahkemeye verebilirsiniz. Bir kısmına bilgiyle şey yaparsınız. Yapılacak çok yollar var da kanun haklarımız. Bugün maalesef Müslümanların yani böyle bir şeye gücü kalmamış. Kendileri yani dünya sevgisinden, gafletten, şundan bundan dolayı kendi büyüklerini savunacak, dini değerlerini savunacak bir mecalleri, bir halleri kalmamış
yani
maalesef.
Yani bugünkü mektubumuzun konusu da buydu aslında.
Valla çok
yani
güzel mektuptu bu yani. Bak neler çıktı ortaya.
Değil mi?
Bir, Kur'an'ı, iki, peygamberimizin sünnetini, üç, Allah dostlarını, dört, ulemamızı, dini değerlerimizi savunacak, iftiralara karşı koruyacak, bunların bir kısmını kanuni yollardan o batıl davasından vazgeçirtecek kurumlarımız, kuruluşlarımız olsun inşallah. Böyle dua edelim Rabbimize bugün. Çünkü amin, pek çok konuda hakikaten hayır kurumlarımız var. Yani kurban alan, dağıtan, zekat alan, dağıtan çok var ama medya konusunda da fena değiliz. Ama bazen yani çok derinlemesine medyayı biz tabii biraz negatif tarafı çok olduğu için uzak duruyoruz biraz. Belki doğrusu da budur ama bir kesimin, bir kısım kardeşlerimizin bu medyaya girip orada yapılan tahribata da engel olmaları gerekiyor. Çünkü ne diyor Allah Resulü, bak kim diyor yani bu şekilde kafirlerle uğraşırsa, mücadele ederse Ruhul Kudus yani Cebrail o insanla beraberdir. O insana destek. İnşallah biz bu Cebrail'in desteğine
inşallah
layık oluruz.
İnşallah. Son cümlemizi de alalım. Yavaş yavaş da şöyle bir günü toparlayalım değerli hocam. Bilmiş ol ki mahlukatın kınanması ve ezası aşk ehlinin sermayesidir. Allah'ım, peygamberin efendisi yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bizleri de onlardan eyle.
Şimdi siz hak yoldasanız, şimdi bazı böyle İslam anlayışlar var. Efendim Hristiyanlarla iyi geçinelim, Yahudilerle diyalog yapalım, süt liman olsun herkesle aramız. Ya kardeşim böyle bir din tarihte gelmemiş ya. Allah Resulü'nden sen daha mı iyisin, daha mı takvalısın, daha mı böyle diyalogçusun da Allah Resulü'nün düşmanları vardı. Ebu Cehiller vardı, Ebu Lehebler vardı. Yani şöyle bir anlayış var. Biz Müslümanlar çok iyi olursak herkes bize dost olur. Olmaz kardeşim. Hangi peygamberin düşmanı yoktu? Bütün peygamberler köyünden kasabasından kovulmadı mı? Yani bu anlayış yanlış. Biz düzgün insan olalım, doğru insan olalım. Düşmanımız olacaktır da biz ona layık olmayalım. Yani düşmanlığı hak edecek iş yapmayalım. Önemli olan burası. Yoksa siz düzgün olduğunuz zaman da fıtratı bozuk, sapık, hı hı, nice kesimler sırf siz doğrusunuz diye size düşmanlık yapar. Peki ne diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri? Mahlukatın kınaması aşk ehlinin sermayesidir. Yani bir insan bizi kınıyorsa biz bundan üzülmeyelim. Hı hı. Ama kim kınıyor? Önemli. Senin bir Allah dostu kınıyorsa o zaman sen yanlış.
Vay haline.
Ya vay haline. Senin bir İslam alimi, salih bir alim eleştiriyorsa vay haline.
Tabii.
Ama seni eleştiren bir din düşmanı.
Değil mi?
Sen bundan sevinmen lazım. Bazen tam tersi de oluyor. Hani bir gün Galen, meşhur işte tıpçı, bir deli buna uzun uzun bakmış. Eyvah demiş ya, bende bir delilik mi var? Bu deli bana niye uzun uzun baktı? Ben de kendine benzer ne buldu ki? Şimdi bazı Müslümanlara bakıyoruz. Eğer o Müslüman grubu bir Yahudi, bir Hristiyan grubu övmüşse seviniyorlar böyle. İşte papa bizi övdü falanca bizi. Ya senin kardeşim papa seni niye övsün boşu boşuna? Falanca Yahudi kuruluş, Hristiyan kuruluş seni niye övsün? Övüyorsa senin bundan, ya ben acaba ne yaptım ki bunlara benziyorum diye bir kendine çeki düzen vermen lazım. Önemli olan seni Müslümanlar sevsin. Salihler sevsin. Yani bu sebeple bu çok güzel bir söz hakikaten, çok hoşuma gitti. Yani biz buna biz melamilik diyoruz. Allah yolunda kınayanın kınamasına aldırış etmemek. Vay efendim Ahmet ne der, Mehmet ne der, falanca gazete, filanca televizyon bana ne der? Şimdi şunu söylersem İslam'ın şu hakikatini, hani var ya Kur'an-ı Kerim'de bazı bugün insanlara biraz hafif zor gelen bazı şeyler var. Çok evliliktir. Ne bileyim bazı ticari işte faiz haram deseniz insanlar size uzaydan gelmiş gözüyle bakıyorlar. Vay be. Nasıl adam? İşte içki içmiyoruz, dans etmiyoruz deseniz bir ortamda Allah Allah bu da adam mı yani? Bu da insan mı? Eğlencesi olmayan bir insan mı olur? Falan gibi bir anlayış ortaya çıkıyor. Biz Trakya bölgesinde falan mesela düğünlerde çok içki içiliyor. Dün bir arkadaşım anlattı. Camiye gelen cemaatten birisi diyor, şöyle övüyor bir düğünü. Ben böyle şerefli düğün görmedim.
Allah.
Düğün sahibi bir traktör kasası kadar içki getirmiş. Düğünde içki ikram etmiş.
Yani bu üstünlük olarak mı görüyor?
Bunu şeref olarak görüyor. Hmm. Şimdi böyle bir ortamda, hatta devam etti anlatmasına, bir kızımız demiş ki ben demiş düğünümde içki istemiyorum. Müslümanca düğün yapacağım. Kızın kendi en yakınları, amcası, dayısı, teyzesi düğününe gelmeyiz demişler.
Şimdi öyle baskı. Olur mu? Nedir ya?
İşte bu nedir?
Böyle bir şey mi var ya?
Bunlar bizim için, aşıklar için, eğer biz İslam'a, Kur'an'a aşıksak bu bizim için bir şereftir. Ama imanımız zayıf, İrfanımız az ise aman efendim amcam gelmez düğünüme, dayım gelmez düğünüme, işte falanca ters bakar, düz bakar derken yavaş yavaş tavizleri veriyoruz.
İşte o irade çok önemli, irade.
Sağlam olacak. Allah yolunda yani her kınamaya, her eleştiriyi de öyle ciddiye almayacağız. Peygamberlerin İnşallah. Hayatına baktığımızda bu eleştiriler var. Hı-hı. Allah Resulü'nün hayatına baktığımızda nice düşmanları olmuş. İslam adına düşmanımız varsa da bundan da sevinelim. Demek ki biz ciddi iş yapmışız ama hiç düşmanımız yok. Demek ki biz akmaz kokmaz bir insanız. Hiçbir hayırlı işimiz
fayda
yok ki.
Fayda yok demek ki.
Hayırlı işimiz yok ki. Hayırlı işimiz olmadığı için de kimse bizle uğraşmıyor. Ha, yanlış anlaşılmasın. Bizimle insanlar uğraşsın. İnsanları kızdıralım, kavga edelim demiyorum ama siz düzgün bir hayat yaşadığınız zaman, tertemiz İslam ahlakıyla yaşadığınız zaman şöyle. Tabii illaki bir düşmanınız olur. Bundan da çekinmeyelim diyorum.
Değil mi?
Bu duygularla da herhalde
bugünkü süremizi de tamamladık mektupla birlikte inşallah. Hocam çok güzel bir sohbetti. Allah razı olsun.
Allah sizden de razı olsun. Bütün dinleyicilerimize inşallah bu mektuplardan istifade etmeyi hem başta kendi adıma, sonra size ve bütün dinleyicilerimize Allah'tan niyaz ediyorum inşallah. Bu duyguları herkese Allah'a ısmarlatıyoruz.
Amin. Amin hocam.